Üçüncü ayrım. Odak 8.1. Cinsiyet ve sağlık. Doğumdan 85'ine ya da daha ileri bir yaşa kadar olan her dönemde erkekler arasındaki ölüm oranı kadınlara göre daha fazladır. Ölümün bireysel nedenleri cinsiyetler arasında büyük çeşitlilik gösterir. Erkekler iki kattan daha fazla oranda otomobil kazası, cinayet, siroz, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve intihar nedeniyle ölmektedirler. Düşen ölüm oranlarına karşın kadınlar yüksek oranda hastalığa, morbidity sahiptirler. Parantez içinde sağlığın genel olarak zayıf olması ya da çeşitli özgür bozukluğun oranı. Örneğin kadınlar yüksek oranda diyabet, kansızlık, anemi, mide bağırsak sistemine ait gastrointestinal sorunlar ve romatizma, romatoid artrit sorunları yaşarlar. Çok fazla doktora gittikleri, daha fazla reçeteli ilaç kullandıkları ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ameliyatların 1/3'ünü geçirdikleri belirtilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda kadınların ölüm oranı açısından sahip oldukları avantajlar azalmaktadır. Örneğin, erkeklerin kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları geçtiğimiz 30 yıl içinde düşme gösterirken bu oran kadınlarda aynı düzeyde kalmıştır. Parantez içinde Rodin ve Lecovies, 1990. Kadınlardaki ölüm ve hastalık oranının farklı olmasının olası nedenleri nedir? Ve ölüm oranı neden artmaktadır? Biyolojik bakış açısından hareketle kadınların yaşamlarını tehdit eden hastalıklara karşı koruyucu mekanizmalara sahip oldukları söylenebilir. Örneğin, kadınlık hormonu olan östrojen, kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olabilir. Bunu destekleyen birçok kanıt vardır. Menopoz dönemi sonrasında olan ya da her iki yumurtalığı alınmış kadınlarda östrojen oranı azalmakta, her iki durumda olan kadınlarda kardiyovasküler hastalıklara yakalanma oranı menopoz öncesindeki kadınlara göre daha fazla görülmektedir. Hormon tedavisi, olasılıkla iyi hormon olarak adlandırılan yüksek yoğunlukta lipoprotein, iyi kolesterol, HDL düzeyini koruyarak kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölüm oranını düşürmektedir. Parantez içinde Matthews ve arkadaşları 1989. Psikolojik bakış açısından hareketle kadınlar erkeklere göre daha az A tipi kişilik geliştirmekte ve daha az da düşmanlık yaşamaktadırlar. Parantez içinde Waldron 1976, Whitner ve Collins 1993, Eisler ve Blalock 1971. İleride daha ayrıntılı aktarılacak olan A tipi davranış örüntüsünün geleneksel erkek rolüne, parantez içinde yani başarı, sahiplenme, rekabetçilik, yardım ya da duygusal destek istememe, aşırı kontrol gereksinimi, öfkelenme eğilimi ve engellenme karşısında kızgınlık ifadesi gibi olan katı bağlılığın bir parçası olduğunu öne sürmüşlerdir. Araştırmacılar bu özelliklerin erkeklerde koroner sorunlar, yüksek tansiyon gibi diğer stres bağlantılı hastalıklar karşısında zayıf kalma ile ilişki kurmuşlardır. Parantez içinde Harrison, Chin ve Figarotto 1989. Gördüğümüz gibi hem biyolojik hem de psikolojik değişkenler kardiyovasküler hastalıklarda önemli rol oynamaktadır ve bunlar kadınlarda daha düşük olan ölüm oranıyla ilişkili olabilirler. Erkeklerin ve kadınların ölüm oranları arasındaki uçurum neden azalmaktadır? 20. yüzyılın başlarında ölüm oranı salgın ve enfeksiyona bağlıydı ama şimdilerde çoğu ölüm yaşama biçimine bağlı olarak gelişen hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Buna göre bir olasılık erkekler ve kadınlar arasındaki yaşama biçimi farklılığı ölüm oranında yaşama biçimi farklılığına yol açıyordu ve artık cinsler arasındaki yaşama biçimi farklılığı azalmaktadır. Erkekler kadınlardan daha fazla sigara içmekte ve alkol tüketmektedir. Bu farklılık erkeklerdeki kardiyovasküler hastalık ya da akciğer kanseri kaynaklı ölüm oranını artırmaktadır. Son yıllarda kadınlar daha fazla sigara içmeye başladılar ve bu değişimler kadınlar arasındaki akciğer kanseri oranının da artması ve kardiyovasküler hastalık kaynaklı düşük ölüm oranının korunamamasıyla paralellik göstermektedir. Parantez içinde Rodin ve Lecovies 1990. Kadınların yaşam biçimlerindeki bir diğer değişiklik son yıllarda çalışmaya başlamalarıyla birlikte para kazanma ve ev hanımlığı gibi çifte bir rolü yerine getirmeye bağlı olarak strese daha fazla maruz kalmalarıdır. Frankenhauser ve arkadaşları 1989, İsveç Göteborg'da bir Volvo fabrikasında çalışan erkek ve kadınların norepinefrin düzeylerini incelemişlerdir. Her iki cinsiyetteki norepinefrin düzeylerinin gün içinde aynı olmalarına karşın iş sonrasında erkeklerde azalma görülürken kadınlarda artış gözlenmiştir. Erkekler ve kadınlar arasındaki hastalık durumunun farklı olmasının çeşitli nedenleri vardır. İlk olarak kadınlar erkeklere göre daha fazla yaşadıklarına göre yaş dönemlerine bağlı çeşitli hastalıkları daha fazla geçiriyor olabilirler. İkinci olarak kadınlar sağlık konusuna daha duyarlı olduklarına göre daha fazla doktora gidip daha fazla tanı alıyor olabilirler. Son olarak kadınların stresle baş etmek için kullandıkları yöntemler, örneğin dikkatlerini olumsuz bir olaya verdikleri tepkiler üzerine odaklaştırmak gibi, onların bazı hastalıklara daha yatkın olmalarına yol açıyor olabilir. Parantezinde Whitner ve Collins, 1983. Kadınların risk altında oldukları çok sayıda bozukluktan ve en iyi nasıl korunabileceklerine yönelik bilimsel veriler toplamak için kadın deneklerinin araştırmalarının dışında tutulma eğilimine son vermek gerekir. Kadınlar sağlık araştırmalarında çok az incelenmişlerdir. Parantez içinde Rodin ve Lekovics, 1990. Gelecekteki çalışmalar kadın ve erkekleri eşit bir şekilde örneklemeli ve aynı zamanda kadınlara yönelik sağlık sorunlarına odaklaşmalıdır. Kadın Sağlık İnisiyatifi bu yönde umut verici bir adım olmuştur. 1993'ten beri osteoporoz, koroner kalp hastalığı, kanser ve aynı zamanda bu hastalıklara yakalanma riskini artıran psikolojik faktörlere yönelik önleyici müdahalelerin de olduğu çalışmalara 200 binden daha fazla kadın dahil edilmiştir. Stres, kızgınlık, kan basıncı yükselmesi. Esansiyel yüksek tansiyonun etiyolojisindeki rolleri açısından çeşitli stresli koşullar incelenmektedir. Stresli görüşmeler, doğal afetler ve iş stresinin hemen hepsinin kan basıncında kısa süreli yükselmelere neden olduğu bulunmuştur. Kan basıncı aynı zamanda bireyin duygu durumuna bağlı olarak günlük yaşamında iniş çıkışlar göstermekte, öfke anında ise belirgin biçimde artmaktadır. Parantez içinde Schwartz, Warren ve Pickering, 1994, Castle ve Cobb, 1970. İş kaybının etkilerini incelemişlerdir. Bir grup işçi işlerine son verilmeden 2 ay önce ve iş kaybından 2 yıl sonra incelemişlerdir. Benzer işlerde çalışan ancak işlerini kaybetmemiş bir kontrol grubu da aynı 26 ay döneminde değerlendirilmiştir. Çalışmadaki herkes 6 farklı zamanda bir hemşire tarafından evde ziyaret edilmiş ve tansiyonları ölçülmüştür. Kontrol deneklerinde tansiyonda bir farklılık bulunmamıştır. Ancak işlerini kaybedenler de iş kaybı beklentisiyle iş kaybından sonra ve yeni işte denendikleri dönemde kan basıncında yükselme bulunmuştur. Düzenli bir iş bulmakta çok zorlanan bireylerde uzun bir dönemdir yüksek kan basıncı yakınması olduğu görülmüştür. Genel olarak bunun gibi kronik psikolojik stresin esansiyel yüksek tansiyonda önemli bir etken olduğu kabul edilmektedir. Parantez içinde Fredrickson ve Matthews, 1990. Kısmen psikanalitik kurama dayalı diğer bir grup araştırmada, parantez içinde Håkansson ve Burgess, 1962, Håkansson, Burgess ve Cohen, 1963, Håkansson, Willers ve Korosbach, 1968, Sutton ve Håkansson, 1969. Håkansson ve arkadaşları kan basıncındaki artmanın saldırganlığı baskılamasıyla ilgili olup olmadığını araştırdılar. Deneklere yapmaları için bir iş verildi, ancak araştırmada işbirliği yapan bir kişi tarafından hemen işleri bölünerek kızgınlık yaşatıldılar. Daha sonra deneklerin yarısına sataşan kişiden öc alma olanağı verildi. Bu klasik bir seri araştırmanın sonucu sataşmanın kan basıncını yükselttiği, ayrıca erkeklerde engelleme kaynağına karşı kızmanın basıncı düşürmede yardımcı olduğu gösterilmiştir. Stresin kan basıncı üzerindeki etkisini inceleyen diğer bir dizi araştırma ise ambulans görevlileri üzerinde yapılmıştır. Parantez içinde Shapiro, Jemner, Goldstein, 1993. Bu analizlerden birinde ambulans çağrıları yüksek ve düşük olan stres biçimleri olarak koşullar ikiye ayrılmıştır. Tahmin edildiği gibi yüksek stres çağrıları yüksek kan basıncı ile eşleşmiştir. Daha ilginç olarak ambulans görevlilerinin kişilik testine göre öfkeli ve savunucu olarak ayrışmaları bulgusudur. Düşük stres çağrılarında grup farklılık göstermezken, yüksek stres çağrılarında öfke ve savunuculuğu yüksek olan ambulans sürücülerinin kan basıncı yükselmiştir. Kızgınlığın tansiyonu yükselten tek değişken olduğu sonucuna varmamalıyız. Aktif, çaba gerektiren başa çıkmayı içeren bir seri araştırmayla bu noktayı gösterebiliriz. Obrist ve arkadaşları, örneğin 1978, reaksiyon zamanını kullandıkları araştırmalarında deneklere eğer yeterince çabuk tepki vermezlerse şok verileceğini söylemişlerdir. İyi performansa da para ödülü verilmiştir. Bu reaksiyon zamanı görevi hem kalp hızının hem de sistolik kan basıncının artmasına yol açmıştır. Etik nedenlerden dolayı kan basıncındaki kısa süreli yükselmelerin sürekli yüksek tansiyona dönüşüp dönüşmeyeceği insanlar üzerinde incelenmemiştir, ancak bazı hayvan deneyleri vardır. Genellikle laboratuvarda gerçek yüksek tansiyonla ilgili elle tutulur bilgi yoktur. Elektrik şokunun stresör olarak kullanıldığı birçok araştırmada başlangıçta şok tansiyonu yükseltmekte, ancak şok kesildiği zaman tekrar normale düşmektedir. Diğer hayvanlarla yemek için rekabet etmek gibi daha doğal stresörlerin kullanıldığı çalışmalarda uzun süreli tansiyon yüksekliği daha belirgin olarak gösterilmiştir. Parantez içinde Peters 1977. Ancak genellikle kızgınlığın otonom sinir sistemini aktive etmesi gibi stresin esansiyel yüksek tansiyonu ortaya çıkarabilmesi için bazı yatkınlık faktörlerinin olması gerekmektedir. Yatkınlık faktörleri. Bazı insanlar ve hayvanlar yüksek tansiyona yatkındırlar. Tuza, sosyal izolasyona duyarlılık, çok çabuk kızmak, öfkelenmek ve kardiyovasküler reaktivite, bazı insanların diğerlerine göre stres karşısında daha fazla yüksek tansiyon geliştirmelerine neden olan yatkınlık faktörleri arasındadır. Hayvanlarla yapılan deneylerde bazı kuvvetli yatkınlık durumları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar sosyal izolasyon içinde yetiştirilme, parantez içinde Henry, Ellie ve Stephens 1972, yüksek düzeyde duygusallık, parantez içinde Faris, Yikal ve Medoff 1945 ve tuza karşı duyarlılıktır, parantez içinde Friedman ve Dahl 1975. Tuz araştırmasında araştırıcılar diyetlerinin etkisine duyarlı ve duyarlı olmayacak şekilde üretilen iki grup fareyle çalışmışlardır. Duyarlı olan fareler tuzlu diyetle yüksek tansiyon geliştirmiş ve ölmüşlerdir. Bu tuza duyarlı fareleri deneysel olarak yaratılan çatışma durumlarında da uzun süre düşmeyen yüksekliği göstermişlerdir. Daha önce söz edildiği gibi çok çabuk öfkelenmek psikolojik bir yatkınlık olabilir. Öfke değişkenliği ile ilgili kesinlik kazanmayan mesele, çok çabuk öfkelenmenin mi ya da öfkelenip ifade edememenin mi önemli olduğudur. Bu tabloyu biraz daha karmaşıklaştırırsak, öfkenin erkek ve kadınlardaki işlevleri farklı olabilir. Öfkeyi de ifade etmek, erkeklerde kan basıncı aktivasyonunu artırırken, kadınlardaki bastırılmış öfke, artan kan basıncı reaktivasyonuyla ilişkili olabilir. Parantez içinde Shapiro, Goldstein ve Jemner 1995. Bu konuya miyokard enfarktüsü tartışırken tekrar döneceğiz. Son 10 yılda kardiyovasküler reaktivitenin yüksek tansiyon için, parantez içinde aynı zamanda kalp hastalığı için, biyolojik bir yatkınlık olması üzerinde ilgi yoğunlaşmıştır. Kardiyovasküler reaktivite, kan basıncı ve atımının strese tepki olarak artması anlamına gelmektedir. Genel araştırma stratejisi halen yüksek tansiyonu olmayan kişilerde laboratuvardaki stresöre, parantez içinde örneğin eli buzlu suya daldırmak, verilen kardiyovasküler reaktiviteyi ölçmek ve katılanları birkaç yıl izleyerek reaktivitenin, parantez içinde genellikle taban durumundan olan farklılık olarak ölçülmektedir, kan basıncını yordayıp yordamadığını saptamaktır. Bu yaklaşımın başarılı olabilmesi için iki önemli noktanın gösterilmesi gerekmektedir. Biri, reaktivitenin yordama gücü olabilmesi için güvenilir olması koşuludur. Yani yüksek reaktivitesi olan bir kişinin tutarlı olarak her zaman bu yüksek reaktiviteyi göstermesidir. Bulgular bu ölçütün güvenilir olduğunu göstermektedir. Parantez içinde örneğin Kasparovski ve arkadaşları 1990. İkincisi ise laboratuvardaki reaktivite ölçümünün kardiyovasküler sistemin günü gününe yapılan aktivitelerdeki gidişiyle ilişkili olmasıdır. Beyaz gömlek yüksek tansiyonu adı verilen bir olgudan dolayı bir kişinin tansiyonu laboratuvarda ya da doktor muayenehanesinde yüksek, diğer yerlerde ise normal olabilir. Bu konudaki yayınların biraz çelişkili olmasına rağmen, parantez içinde Gerin ve arkadaşları 1994, Swain ve Suls 1996'ya bakınız, laboratuvardaki stresörlere verilen cevapla doğal ortamdaki reaktiviteyi karşılaştıran araştırmalar bazı ilişkilerin olduğunu göstermiştir. Parantez içinde Polak 1994. Reaktivitenin yüksek tansiyonu yordayan araştırmalar nasıl sonuçlar vermişlerdir? Burada da bazı çelişkiler vardır. Ancak iyi yürütülmüş bir araştırmanın, parantez içinde Light ve arkadaşları 1992, sonucu olumludur. Tepkileri yavaş olduğu koşulda şok verileceğiyle tehdit edilen deneklerden kardiyovasküler ölçümler alınmıştır. 10-15 yıl sonra yapılan izlemede deneklerin hem muayenehanede hem de bir gün içindeki, parantez içinde özel bir alet takılarak kalp hızı ve tansiyon birkaç kez ölçülerek kardiyovasküler işlevleri ölçülmüştür. Daha önce alınan kardiyovasküler ölçümlerin hepsi, parantez içinde kalp hızı, sistolik ve diastolik kan basıncı, kan basıncını yordamış ve en kuvvetli yordayıcının kalp hızı reaktivitesi olduğu bulunmuştur. Daha da önemlisi, bu ölçümlerin ailede yüksek tansiyon ölçüsü gibi standart klinik yordayıcılarından daha iyi yordayıcı olmasıdır. Yüksek tansiyonda reaktivitenin hazırlayıcı bir faktör olmasına odaklaşmak, araştırmacıları artan kardiyak reaktivitenin Afrika kökenli Amerikalılarda görülen hastalık riskinin artmasıyla ilişkili olup olmadığı sorusunu da yönlendirmiştir. Şu ana kadarki en iyi boylamsal çalışma, 3. sınıftan 9. sınıfa kadar geniş bir çocuk katılımcılarından oluşan örneklemenin izlendiği çalışmadır. Afrika kökenli Amerikalı çocuklar tutarlı olarak kan basıncı reaktivitesi açısından daha yüksek bulundular. Parantez içinde Murphy ve arkadaşları 1995 ki bu durum Afrika kökenli Amerikalılardaki yüksek tansiyon oranını açıklıyor olabilir. Reaktivitenin önemiyle ilgili başka bir destek de yüksek tansiyon öyküsü olan ve olmayanları karşılaştıran yüksek risk araştırmalarından gelmektedir. Parantez içinde örneğin Hastrup ve arkadaşları 1982. Tahmin edilebileceği gibi pozitif aile öyküsü olanlarda strese karşı daha yüksek kan basıncı reaktivitesi bulunmuştur. Kan basıncı reaktivitesinin parantez içinde Matthews ve Rakaczynski 1987 ve yüksek kan basıncının kalıntımsal olduğunu gösteren araştırma bulgularıyla birleştirilince kan basıncı reaktivitesi kalıntımsal olarak geçen yatkınlık için iyi bir aday olmaktadır. Yüksek tansiyonun yatkınlık ve stres arasında etkileşime bağlı olması kuşku götürmemektedir. Bununla birlikte sadece tek bir çalışma reaktivitenin insanlardaki yüksek tansiyonu yordadığını göstermiştir ve bu çalışmadaki katılımcılar hipertansif ailelerin çocuklarıdır. Parantez içinde Faulkner ve arkadaşları 1981. Bu alandaki bilgilerimizin ilerlemesi kan basıncı reaktivitesine yönelik daha incelikli analizler yapılmasını gerektirebilir. Örneğin artmış reaktivite hem sempatik sistemin artan antivasyonu hem de parasempatik sistemin antivasyonunu azalmasından kaynaklanabilir. Hangi faktörün yükselen reaktivite ürettiğini bilmek yordamanın doğruluğuyla ilişkili olabilir. Parantez içinde Miller 1994. Benzer biçimde kan basıncı değişimlerine yol açan laboratuvar stresörleri soğuğa maruz bırakma gibi fiziksel zorlamalardan kızdırılma, sataşılma ya da zor aritmetik sorularını çözme gibi daha bilişsel olanlara uzanan boyutta değişkenlik göstermektedir. Stresör tipi hangi reaktivitenin ortaya çıkacağı mekanizmasını belirlemektedir. Ve bu nedenle dikkate alınması gereken önemli bir değişkendir. Parantez içinde Sandin ve arkadaşları 1995. Şu dönemdeki araştırmalar bu her iki boyutta da devam etmektedir. Koroner kalp hastalığı. Koroner kalp hastalığı, KKH, anjina pectoris ve miyokard enfarktüs, kalp krizi olmak üzere iki temel biçimde görülür. Hastalığın özellikleri. Anjina pectoris'in belirtileri zaman zaman gelen, genellikle göğsün arkasında hissedilen ve sol omuz ve kola yayılan ağrılardır. Bu şiddetli ağrı nöbetlerinin nedeni kalbe yeterli miktarda oksijen gitmemesidir. Bunun da nedeni koroner arteriosklerozu. Yani yağlı kalıntıların koroner damarı daraltmasıdır. Anjin genellikle fiziksel ya da duygusal zorlamayla ortaya çıkar ve dinlenme ve ilaçla geçer. Anjin atağı nadiren kalp kaslarında ciddi bir hasara yol açar. Önceki kan akışı azalmış ancak kesilmemiştir. Miyokard enfarktüs çok daha ciddi bir bozukluktur ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümün önde gelen nedenlerindendir. Anjina pectoris'te olduğu gibi enfarktüste kalbe yeterli oksijen gitmemesine bağlıdır. Oksijen azlığı anjina pectoris'ten daha ciddidir ve arteriosklerose bağlı olarak kalbin yeterli kanla beslenmemesi ya da kalıntılar veya kan pıhtısıyla kalın bir koroner damarın aniden tıkanmasıdır. İki durumda da kalp hastaları ölür. Amerikan Kalp Birliği KKH ile ilgili 7 faktör öne sürmektedir. Parantez içinde insul 1973. Parantez içinde erkekler daha fazla risk altındadırlar. Yaş, cinsiyet, sigara içmek, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol düzeyi, elektrokardiyogramda görülen kalpte sol ventrikülün büyümesi, diyabet, şeker hastalığı. Kalp hastalığı riski genel olarak bu faktörlerin sayısı ve ciddiyetiyle artar. Stres ve miyokard enfarktüs. Ağır fiziksel hareketler ve öykü nöbetleri kısa vadede miyokard enfarktüsü, ME, tetikleyebilir. parantez içinde Mitliman ve arkadaşları 1995, evlilik çatışması ve maddi endişeler gibi daha kronik stresörler de ME ile ilişkilidir. Son zamanlarda ilgi yaygın olarak ME ile birlikte görülen ve gelecek krizleri yordayan depresyon üzerine odaklaşmıştır. Parantez içinde Carney ve arkadaşları 1995, L'Esperance, Fraser, Smith ve Talarc 1996. En çok çalışılan stresörlerden biri iş zorluğu durumu, parantez içinde Karasek 1979, kişinin yüksek düzeyde taleplerle karşılaştığı, kendisinden çok az zamanda fazla iş yapmasının beklendiği, yanı sıra inisiyatifin az olduğu ve bireyin işle ilgili becerilerinin tam olarak sergilenmesine olanak tanımadığı durumlar içermektedir. Çoğu araştırma yüksek düzeyde iş zorluğunun ME için yüksek risk ile eşleştiğini göstermektedir. Parantez içinde Şigal, Landers, Bergis ve Baker 1994. Koroner kalp hastalığına yatkınlık. Geleneksel risk faktörleri koroner kalp hastalığı etiyolojisinin en azından yarısını açıklayamamaktadır. Parantez içinde Jenkins 1976. Aslında insanlar aşırı şişmanlık, obeziti, beden hareketleri yapma alışkanlığının pek yerleşmemiş olması, yağlı yiyecek tüketimi ve sigara içmek gibi etkenlere şimdilerde olduğundan daha az önem vermişlerdir. Bununla birlikte daha önceki yıllarda KKH oranı daha düşüktü. Üstelik insanların yağlı besinleri daha fazla tükettikleri ve daha fazla sigara tükettikleri Midwest'te, Amerika'da bir bölge, Amerika'nın daha endüstrileşmiş bölgelerine göre KKH oranı daha düşüktür. Paris'i ziyaret eden biri, Fransız nüfusunun büyük çoğunluğunun sigara tiryakisi olduğunu ve bol yağlı yiyecekler tükettiklerini fark edecektir. Bununla birlikte KKH Fransa'da daha düşük görülür. Neden? KKH'ye hazırlayıcı etkenlere yönelik araştırmalar psikolojik faktörlere odaklaşmaya başlamıştır. KKH ve psikolojik faktörlerle bağlantısına ilişkin çağdaş kanıtlar, Meyer, Friedman ve Ray Rosenman, parantez içinde Friedman 1969, Rosenman ve arkadaşları 1975, isimlerinde iki kardiyolog tarafından yapılan incelemelerde edinilmiştir. Onlar 1958'de koroner bağlantılı davranışı A tipi davranış örüntüsü olarak adlandırmışlardı. A tipi kişilerin başarı ve ilerleme için yoğun ve rekabetçi güdüleri vardır ve abartılmış zaman baskısı duyusu ve acele etme gereksinimi görülür. Başkalarına karşı oldukça saldırgan ve düşmanca davranırlar. A tipi kişiler işlerine aşırı düşkündürler. Sıklıkla iki kişi işi birden yapmaya kalkarlar ve bir işin iyi olması için o işi kendilerinin yapması gerektiğine inanırlar. Kuyrukta beklemeye katlanamazlar ve kazanmak için her yolu denerler. Karşılarındaki çocuk olsa bile sabırsız ve saldırgandırlar. Çabuk düşünür, çabuk konuşurlar, dizlerini sallarlar, parmaklarını hareket ettirip ayaklarını sallar, gözlerini çabuk çabuk kırparlar. Etraflarını fark edemeyecek ve güzelliklerle ilgilenemeyecek kadar meşguldürler. Başarılarının çetelesini yazılan makale sayısı, bitirilen projeler ya da biriktirilen maddi eşyalarla tutarlar. Bazıları süregelen başarma mücadelesinin altta yatan güvensizlik ve benlik saygısının azlığıyla güdülendiğini ileri sürmektedirler. Parantez içinde Price 1982, Williams ve arkadaşları 1992. İkinci davranış örüntüsü ise B tipidir. B tipi kişiler daha sakindir ve bu tip baskıları hissetmezler. A tipi ve B tipi bireylerin değerlendirilmesi, ihtirasın şiddeti, rekabet, bitirilmesi gereken işlerin aciliyeti ve saldırganlıkla ilgili soruların sorulduğu yapısal görüşmelerle yapılmıştır. Parantez içinde Rosenman ve arkadaşları 1964. Sonraki dönemlerde kendini değerlendirme araçları da geliştirilmiştir. Bununla birlikte artık biliyoruz ki kendini değerlendirme araçları yapılandırılmış görüşme ile tutarlı olmayan sonuçlar vermektedir. A tipi davranış literatüründeki bazı tutarsızlıklar daha çok ölçüm araçları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Parantez içinde Matthews 1982. Örneğin KKH'ye yol açması bakımından anahtar bir etken olarak görülmeye başlanan düşmanlık, yapılandırılmış görüşmelerde anketlere göre daha iyi değerlendirilmektedir. Parantez içinde Weinstein ve arkadaşları 1986. A tipi örüntünün geçerliliği ile ilgili kanıtlar Klasik Batı Grup Çalışma Birliği'den gelmektedir. Parantez içinde Rosenman ve arkadaşları 1975. Çift kör ileriye dönük bir çalışmada yaşları 39 ile 59 arasında olan 3524 erkek 8,5 yıl izlenmiştir. 3154 kişi araştırmayı tamamlamıştır. Yapılandırılmış görüşmeyle A tip olarak tanımlanmış bireyler B tipi olarak tanımlananlardan iki kat daha fazla koroner kalp hastalığına yakalanmıştır. Ayrıca koroner kalp hastalığı olan A tipi erkekler diğer kalp hastalığı olan hastalardan 5 kat daha fazla ikinci bir kalp krizi geçirme olasılığına sahiptiler. Yüksek kolesterol, trigliseritler ve lipitler, diyabet, yüksek kan basıncı, sigara içmek, düşük eğitim düzeyi ve düşük egzersiz düzeyi ile ebeveynde kalp krizi gibi klasik risk faktörlerinin de koroner kalp hastalığı ile ilgili olduğu bulunmuştur. Ancak bu faktörler kontrol edildiği zaman bile A tipi bireylerin kalp hastalığı geçirme olasılığı iki misli fazlaydı.